Sayılar kitabının 15. bölümüne geldi. Konu İsrail'in başarısızlığı, Tanrı'nın vaadi konusundaki tasarının biraz gecikmesine yol açar. Ama Tanrı'nın amacını asla yok edemez. İsrailoğullarının Kadeş Varna'ya kadar gelip orada bir karar noktasında bocaladıklarını görmüştük. Bildiğiniz gibi değerli dostum, hayatta bazı kararlar vermek hepimiz için zordur. Özellikle Mesih imanlısı için bu çok çok zor oluyor. Yaşantımızda çok kez yol kavşaklarına geliriz ve hangi yolu almamız gerektiğini bilmiyoruz. Ancak bu insanlar için gidecekleri yol önceden Rab tarafından belirlenmişti. Kuşku götürmez şekilde Rab onlara gitmeleri gerektiği yolu göstermişti. Önlerinde tek bir seçim vardı. Ya iman ile Tanrı'nın onlara vaat etmiş olduğu topraklara girip orayı ele geçireceklerdi ya da imansızlık içerisinde geri dönüp çöl hayatına devam edeceklerdi. Yanlış seçimi yapıp imansızlık içerisinde geri çöl hayatına döndüler. Ancak geri döndükleri zaman çöl hayatının ne kadar zor olacağını anlayınca fikir değiştirip vaat edilen ülkeye saldırmak istediler. Şimdi onların gözünde surlarla çevrilmiş kentler ve bu kentlerdeki dev insanlar sanki bir sorun teşkil etmiyordu. Kendi güçlerine dayanarak, kendi kafalarına göre hareket ederek vaat edilen toprakları ele geçirmeye giriştiler. Bu bir iman kararı değildi kesinlikle. Bu karar çölde geçirdikleri 2 yıllık tecrübeden doğan bir çaresizlik atılımıydı. Kendi yetenek ve güçleriyle toprakları ele geçirecekleri konusunda küstahça davrandılar. Sevgili dostum, küstahlık, imansızlık kadar tehlikeli bir şeydir. Yakın bir dostum vardı, çalıştığı firmada önemli bir konumu vardı. İyi para kazanıyordu ve buna güvenerek borç alıp ev satın almıştı. Yine işine güvenerek yeni evini en pahalı mobilya ile döşedi. Ama kısa bir süre sonra onu işten attılar. Bana şu soruyu yöneltti. Tanrı benim bu evi ve mobilyayı almam için bana yol gösterdiğine göre neden bu duruma izin verdi? Ben de ona şöyle dedim. Hatırladığım kadarıyla sen bu evi almak için araştırırken Tanrı'nın seni yönlendirdiğine emin değildin. Özellikle evin bulunduğu yöreden o kadar emin olmadığını söylemiştin. Ama yine de gidip o evi satın aldın. Şimdi ise kendi yaptığın bir işte Tanrı'yı suçlamaya girişiyorsun. Hiç düşündün mü? Belki de iman ile değil de kendi kafana göre bu evi satın almış olabilirsin. Bunun üzerine dostum bana, işte Tanrı'nın beni bu konuda bereketleyeceğini düşünmüştüm dedi. Evet kardeşim, bazı konularda iman ile mi yoksa kendi kafamıza göre mi hareket ettiğimize dikkat etmemiz gerekir. Bu iki yol arasında Tanrı'nın isteğini bulabiliriz. Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu öğrenebilmemiz için onun önünde duada durmamız gerekir. Şimdi Sayım kitabının 15 ile 25. bölümleri arasındaki kesimi içeren yazılara geldik. Ben bu kesime çölde el yordamıyla düşe kalka titizce ilerleme başlığını vermek istiyorum. Evet, bu kesime böyle bir başlık seçtim. Kadeş Varna'da Tanrı onları geri çöle yönlendirdi. Yürüyüşleri şimdi bir dönüp dolaşma evresine girmiştir. Düzenli yürüyüş şimdi mırıldanma ve şikayete dönüştü. Tanıklık edecekleri yerde şimdi ağlayış ve inleyiş duyulmaya başladı. Savaşacakları yerde yalpalanmaya başladılar. Daha önceki ezgiler, ilahiler ağızlarında ağıtlara dönüştü. Çabaları bir keşke alemine dönüştü. Üzülerek söylüyorum ki birçok Mesih imanlısı hayatlarını bu şekilde harcayıp giderler. İlginç olan şu var ki burada suskun yıllara rastlarız. Bu çöl hayatında neler olup bitti? Bunun kaydını hiçbir yerde bulamıyoruz. tarihi bağlantısı olmayan bir iki olaydan söz edilir. O kadar. Fazla bir şey söylemez. Ama yine de bu çöl yıllarının genel bir görünümünü ve özelliğini kutsal kitapta görebiliriz. Sayılar kitabının 33. bölümü belki de en az ilginç bölümlerden biridir ve orada İsrailoğullarının yaptıkları yolculuğun seyir defterini bulabiliriz. Kaydedilen olayları bu seyir defterinde bir yerlere uydurabiliriz ama yine de o çöl yıllarının ayrıntılı bir kaydı yoktur. İsrailoğulları için bu çöl yılları boşa harcanan yıllar olarak kalacaktır. Yeşil kitabının 5. bölümüne geldiğimiz zaman bu çöl yolculuğunda İsrailoğullarının erkek çocuklarını sünnet etmediklerini göreceğiz. Bundan anlıyoruz ki Tanrı'nın İbrahim ile yaptığı antlaşmanın belirtisi olan bu sünnet uygulamasını yapmayıp Tanrı'nın isteğini yerine getirmiyorlardı. Yine kutsal kitaptan biliyoruz ki Tanrı'nın öngördüğü kurbanları ve sunuları ona getirmemişlerdi. Ey İsrail halkı! Çölde 40 yıl bana kurbanlar, sunular mı sundunuz diyor Amos 5.25'te. Sunuların hepsi de İsa Mesih'e işaret ediyordu ama bu halk çöl yolculuğunda gereken sunuları Rab'be getirmediler. Bununla yetinmeyip aynı zamanda putlara tapındılar. Yine Amos peygamber yazıyor. Gerçekte kralınızın çadırını, putlarınızın kaydesini, kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. Amos 5.26. İlk imanlılardan Stefanos da taşlanmak üzereyken bu olaylardan söz eder. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, ey İsrail halkı çölde 40 yıl boyunca bana mı adaklar ve kurbanlar sundunuz? Siz Molek'in çadırını ve ilahınız Rafa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Bunu Elçilerin İşleri 7'de görüyoruz. Bu da bize İsrailoğullarının çöldeki boş dolanma yıllarında Rab'be sadık kalmadıklarını gösteriyor. Bu başıboş geçen yıllar bizim hayatımız konusunda da bizlere bazı dersler verebilir. Mesih imanlıları olarak bizler bu dünyada garip yaşamaktayız. Tanrı'nın gözünde dünyamız bugün bir çöle benzer. Evet, bize böyle gözükmeyebilir ama Tanrı'nın gözünde bir çöldür. Hem Avrupa'da hem de ülkemizde bir çölde olduğumuzu hiç de söyleyemeyiz, değil mi? Ama ruhsal açıdan bakıldığı zaman bir çöldeyiz. Tanrı burayı ve dünyanın diğer yerlerini bir çöl olarak görmektedir. Sen ve ben kardeşim, Mesih imanları olarak bu dünyadan geçip gitmekte olan yolcularız. Dünyanın garipleriyiz, dünyanın yabancısıyız. İzin verirseniz bu bölümün ana konusunu yeniden vurgulamak istiyorum. Ana konu bize diyor ki, İsrailoğulları itaatsizlikleriyle Tanrı'nın bereketini biraz geciktirebilirler ama tanrısal amacı yok edemezler. Bakın, İsrailoğulları geri çöle döndükleri halde Rab halen onların vaat edilen topraklara döneceklerini söylüyor. Tanrı'nın gözünde bu olay olup bitmiştir. 40 yıl sonra gerçekleşecekmiş, fark etmez. Tanrı bunu oldu sayar. Bu nedenle eski antlaşma yazılarında birçok peygamberlik sözü oldu bitti şeklinde yazılır. Gelecekte yer alacağı halde yine geçmiş zamanda yazıldı. Tanrı ileride bir şeyin olacağını vaat ettiği anda o şeyin olup bittiğini varsaymalıyız değerli dostum. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, yerleşmek için size vereceğim ülkeye girdiğiniz zaman Rabbi hoşnut eden bir koku yapmak için yakmalık sunu, özel adak kurbanı, gönülden verilen sunu ya da bayram sunusu gibi yakılan sunu olarak Rab'be sığır ya da davar sunacaksınız. Şimdi Tanrı onlara talimatlar veriyor. Vaat edilen topraklara girdikleri zaman ne yapacaklarını onlara söylüyor. Daha sonra İsrail'in yeni kuşağı Tanrı'nın vaat ettiği topraklara girdi ve babalarının yapmak istemediğini yaptı. Tanrı'nın sözüne itaat etti ve bu talimatları yerine getirdi. Tanrı ne diyor? Rabbi hoşnut eden bir koku yapmak için yakmalık sunu, özel adak kurbanı, gönülden verilen sunu ya da bayram sunusu gibi yakılan sunu olarak Rabbe sığır ya da davar sunacaksınız. Sunu sunan kişi Rabbe tahıl sunusu olarak dörtte bir hin zeytinyağı ile yoğrulmuş onda bir efa ince un sunacak. Sayılar 15, 3 ve 4. ayetler. Şimdi Tanrı onlara sunu hakkında talimat veriyor. Bir hinin dörtte biri zeytinyağı ile yoğrulmuş, efanın onda biri ince un deniliyordu. Kutsal kitapta yağ her zaman kutsal ruhu temsil etmiştir. Sonra şarap vardır ve bunun sunusundan söz edilir. Bu da sevinçten söz eder. Yani şarap sevinci simgeler. Dikkate almamız gereken bir nokta vardır. Tanrı bu talimatları verirken ateşle yapılan sunu olarak Rabbe sığır ya da davar sunarken diye bir kullanımdan söz eder. Bir koşullandırma yapar. Bunu geniş zamanda söyler. Çünkü onların vaat edilen topraklara girecekleri Rabbin gözünde kesinleşmiştir. Eğer girerseniz ya da eğer bu sunuları sunmak gerekirse demiyor. Bu sunuyu sunarken diyor. Bu kuşak geri çöle dönecekler halde yeni kuşak vaade sahip olacaktı. Bu kuşak çölde putlara tapacaktı ama yeni kuşak ülkede Rab Tanrı'ya tapınacaktı. Bu sunuları Rab Tanrı'ya sunacak olan yeni kuşak olacaktı. Tabii ki daha önce de vurguladığım gibi tüm bu sunular ileride gelip tüm insanların günahı için çarmıh üzerinde kendisini kurban eden İsa Mesih'e işaret ediyordu. Değerli kardeşim, sana sorayım. Senin Tanrı ile olan bağlantın nasıldır? Sen gerçek ve diri Tanrı'ya tapınıyor musun? Yoksa bazı dini vecibeleri yerine getirmekle Rabbi hoşnut edebileceğini mi sanıyorsun? Dindarlık ile gerçek tapınış arasında hiçbir bağlantı yoktur. Bunu bilmemiz gerekir. Gerçek tapınış tüm varlığımızın, yaşamımızın tümüyle Rabbe adanması, diri kurbanlar olarak sunulması demektir. Hayatımızın her gününü ona itaat ederek, onu severek ve sadece onu hoşnut ederek yaşamak demektir. Sen hayatını bu şekilde yaşamakta mısın kardeşim? Rab İsa'ya iman etmişsen, o senin hayatının her hücresini kendi hayatıyla doldurmak ister. Pazara alışverişe gittiğin zaman onu kilisede bırakamazsın. O da seninle birlikte gelmek ister. Bulunduğun kentin sokaklarını dolaşırken Rab ise seninle birlikte yürümek ister. O sadece pazar günleri kilisede senin yanında olmak istemez. Günün her dakikası ve her saniyesinde senin gittiğin her yerde seninle olmak ister. Sen buna izin veriyor musun? Şimdi daha önce Leviler kitabında okuduğumuz bir şeyden söz edecektir. Bilgisizce işlenen günahlardan. Eğer bilmeden günah işlediyseniz, Rabbin Musa'ya verdiği buyruklardan herhangi birini Rabbin buyruk verdiği günden başlayarak Musa aracılığıyla size ve gelecek kuşaklara buyurduğu herhangi bir şeyi yerine getirmediyseniz ve bu günah bilmeden işlendiyse bütün topluluk Rabbi hoşnut eden koku sunmak için yakmalık sunu olarak istenilen tahıl ve dökmelik sunuyla birlikte bir boğa günah sunusu olarak da bir teke sunacaktır. Kahin bütün İsrail topluluğunun günahını bağışlatacak. Halk bağışlanacak. Çünkü bilmeyerek günah işlediler. İşledikleri günah yüzünden Rab için yakılan sunu olarak sunularını ve günah sunularını sundular. Bütün İsrail topluluğu da aranızda yaşayan yabancılar da bağışlanacaktır. Çünkü halk bilmeyerek bu günahı işledi diyor Sayılar 15. bölüm 24-26 ayetlerde. Bu olay, yani bilgisizce işlenen günahlar konusu şimdiki zamanda tartışılmaktadır. Çok sorulan bir soru vardır. İsa Mesih'in müjdesini duymayan ve bu şekilde günah işleyen insanlar ve halklar Tanrı önünde suçlu sayılacaklar mı? Şunu açıkça söylemem gerekir ki bu insanlar müjdeyi duymamışlarsa müjde konusunda suçlu sayılamazlar. Müjde konusunda. Bu insanlar müjdeyi duymamışlar diye günahları içinde kaybolmuş değillerdir. Herkes günahlarından dolayı kaybolmuş durumdadır. Anladınız değil mi? Müjdeyi duyup duymamaları onların kaybolmuşluklarını değiştirmez. Şuna inanıyorum ki her insan Tanrı'nın bu üstün müjdesini duyma olanağına sahip olacaktır. Bu noktada her insan kendi kararını vermek noktasına gelecektir. Şunu iyi bilmeliyiz ki insanlar müjdeyi duymuşlar ya da duymamışlar. Bu onların günahları içerisinde kaybolmuş olduklarını değiştirmez. Ancak müjdeyi kabul edenlerin günahları bağışlanır. İşte müjde budur kardeşim. İsa Mesih kaybolmuş olanları arayıp bulmaya ve kurtarmaya geldi. Tüm insanlar günahlar içerisinde kaybolmuş durumdadır. Ya da bu durumdayken kurtuluş buldular. İnsanın doğal durumu budur. Bugün insanlar aman biz müjdeyi duymadık, ne kadar şanssız insanlarız diye dövünmüyorlar. Şimdi sept günü yasağını çiğneyene ölüm cezası konusuna geliyoruz. Burada çöl yolculuğundaki bir olay anlatılır. Biraz sarsıcıdır. İsrailliler çöldeyken şabat günü odun toplayan birini buldular. Odun toplarken adamı bulanlar onu Musa ile Harun'un ve bütün topluluğun önüne getirdiler. Adama ne yapılacağı belirlenmediğinden onu göz altında tuttular. Derken Rab Musa'ya o adam öldürülmeli. Bütün topluluk ordugahın dışında onu taşa tutsun dedi. Böylece topluluk adamı ordugahın dışına çıkardı. Rabbim Musa'ya buyurduğu gibi onu taşlayarak öldürdüler diyor Sayılar 15-32-36 ayetler arasında. Çok sert bir yargı değil mi? Burada önümüze kesin bir şey çıkmaktadır. Rabbim vermiş olduğu 10 buyruktan herhangi birisini ayaklar altına alan kişiye ölüm cezası verilecektir. Bu gerçeği görmeye başladığımız anda Rab İsa Mesih'in neden çarmıh üzerinde bizim günahlarımız uğruna ölmesi gerektiğini de daha net, daha açık bir şekilde anlamaya başlarız. Rab Musa'ya şöyle dedi, İsrail halkına de ki, kuşaklar boyunca giysinizin dört yanına püskül dikeceksiniz. Her püskülün üzerine lacivert bir kordon koyacaksınız. Öyle ki püskülleri gördükçe Rabbim buyruklarını anımsayasınız. Böylelikle Rabbim buyruklarına uyacak, yüreğinizin, gözünüzün istekleri ardınca gitmeyecek, hainlik etmeyeceksiniz. Ta ki bütün buyruklarımı anımsayıp tutasınız ve Tanrınız için kutsal olasınız. Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız Rab benim. Tanrınız Rab, evet benim. Sayılar 15-37-41 ayetler arası. Biliyor musunuz? O lacivert kordon aslında göksel bir renktir. Bu renk onlara bir şeyi hatırlatacaktı. Onlar Rab'be ait bir ulus olarak seçilmişlerdi. Yeryüzünde yaşayacaklardı ama asıl evleri, asıl vatanları gökte Rabbin yanındaydı. Yeryüzünde yaşadıkları yaşam da göksel yaşamı yansıtacaktı. O göksel yaşama uygun olacaktı her yönüyle. İsrail ulusu bu gerçeği yeryüzünde yansıtamadı. Değerli dostum, günümüzde birçok Mesih imanlısının bu gerçeği hatırlayabilmesi için belki de bu lacivert kordonu takması gerekir. Yani bir Mesih imanlısı göksel vatana aittir. Onun sözleri, onun yaşamı, onun tutumu bu göksel vatana uygun olması gerekir. Mesih imanlısı Tanrı'nın çocuğudur, bunu unutmayalım. Dünyada yaşıyor olsa bile dünyadan ayrı ve kutsal bir yaşam sürdürmesi beklenir. Demin de vurguladığım gibi onun sözleri, onun hayatı birbirine uyması gerekir. Sevgi, doğruluk, kutsallık ilkelerinde yürümesi gerekir. Evet, onun hayatı yeryüzünde Rab'be tanıklık etmelidir.